Muhterem arkadaşlar, yaklaşık 1975-76'lardan itibaren İslami anlamda okumaya çalışıyorum. Okuduğumu paylaşmaya çalışıyorum. O günden beri benden talep edilmedikçe ben hiç kürsüye çıkmadım. Benden talep, bir grup talepte bulunmuştur. Konuda ders yapın demiştir. Ben ders yapmışımdır. Veya bir konferansa davet edilmişimdir. Çıkmış konuşmuşumdur. Hiçbir zaman davet edilmeden bir yere gitmedim. İlk defa toplu bir talep olmadan ahlak ve irfan okumaları adı altında bir programı huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. Şahsen bu manadaki okumalarımı da muhataplarımla paylaşmak istemiş oldum sadece. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Ben sizin namınıza bu alanda okumalar yapmış olacağım. Ve bu yaptığım okumaları da eğer teveccüh buyurur gelirseniz 15 günde bir bu salonda sizlerle paylaşmış olacağım. Umulur ki birbirimizin hayrına vesile oluruz. Bu okumalarımı ben genellikle Allah rahmet eylesin Üstad Tabatabai'nin Tefsirül Mizan eserinden, şu anda hayatta olan, Allah hayırlı ömürler versin, Üstad Kemal Haydari'nin çalışmalarından, Üstad Mutahari'nin eserlerinden ve hasreten bu akşam huzurunuza arz edeceğim çalışma ise Abdullah Turan hocamızın çalışmalarından oluşmaktadır. Bu okumaları kendi dünyamda bir türlü harmanlayıp huzurunuza getirmiş olacağım. Doğrusunu isterseniz içinde bulunduğumuz dönem açısından da önemine inandığım bir konudur. Çevresel faktörler, ahlaki bozulmalar, mefsedetin yaygınlaşmış olması ve ideolojik hiçbir sınıf tanımaması. Sözüm anlaşılsın diye ifade ediyorum. Ben İslamcıyım diyenleri bile kuşatmış olması tehlikenin boyutlarını ciddi manada bize göstermektedir. Şeklen, tip itibariyle Müslüman, bir takım güncel ritüeller açısından Müslüman, bir takım İslami ritüelleri yerine getiriyoruz. Fakat birçok yerde Müslümanca tepkiler veremiyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da önemine inandığım için bu manada okumalar yapmayı ve paylaşmayı düşünmüş oldum. Ahlak, dersler ilerledikçe de daha teferruatıyla göreceğiz. Bizden bahseden, bizimle ilgilenen, bizi irdeleyen, bizim mutluluğumuzun yollarını gösteren, bizim kolumuza girip bizi dünyevi ve uhrevi saadet yollarına ileten, şekavet yollarını tanıtıp ondan beri çekmeye çalışan güçlü, kuvvetli, hikmetli, derinlikli bir ilim dalıdır. Bizimle ilgilenir. Dolayısıyla önemlidir ve uzun soluklu da bir çalışma olacaktır. Sabırlı olmamız gerekir. Düzenli ve disiplinli olmamız gerekir. Dedik ya bizden bahsediyor. Biz deyince de cins olarak insandan bahsediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki insan yaratılış itibariyle iki boyutludur. Bu iki boyutunun bir tarafını maddi boyutu, beden kısmı oluşturuyor ki maddi ve sonlu kısım diye tanımlıyoruz. İkinci boyutunu ise ruhi boyutu oluşturmaktadır ki ruhi boyutunu ise soyut ve konsuz olarak değerlendiriyoruz. Kendimizi tanımak istediğimiz zaman evvel emirde varlık yapımızın iyice bilinmesi gerekmektedir ki bu açıdan İslam'ın tanımladığı insan tipiyle İslam dışı ideolojilerin tanımladığı insan tipi arasında çok ciddi farklılıklar vardır. İnsanın ne olduğuna dair verilen cevaplar insanın davranışları nasıl olmalıdır'a da etki etmektedir. İnsanın ne olduğu sorusuna materyalist bir açıdan cevap verdiğiniz zaman insan nasıl olmalıdır'ın sorusuna farklı cevap vereceksiniz. İnsan Allah tarafından yaratılmış, bir tarafı mülk alemine bakan, bir tarafı mülk aleminin ürünü olan, bir tarafı melekut alemine bakan ve melekut aleminin bir iz düşümü olan mahluktur dediğiniz zaman, öyleyse insan nasıl olmalıdır sorusu da o çatı altında yeni bir yapıya kavuşmaktadır. Bedenimizi madde oluşturuyor. Maddenin ne olduğunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Sayısı 110 muydu, 114 müydü, şu anda tam hatırlamıyorum. Elementlerin bir araya gelmesinden oluşmuş bir bütündür. Cüzlerden oluşan, parçalardan oluşan elementlerin her biri bir cüzdür. Her birinin kendine mahsus bir hüviyeti vardır. Her biri birbirinden farklıdır. Hiçbirinin birbirinden haberi yoktur. Bu birbirinden farklı olan, birbirinden haberi olmayan bu parçacıkların ilahi iradenin dilemesiyle bir araya gelip oluşturdukları bir olgudur maddi yapımız. İlahi irade olmasaydı bu birbirinden farklı, birbirinden habersiz olan bu parçacıkların bir araya gelmesi, yürüyebilen, görebilen, konuşabilen, işitebilen, yiyebilen, içebilen bir bedene dönüşmesi mümkün değildi. Bu bedensel yapımız maddeden oluştuğu için maddenin özelliklerini taşır. Maddenin özelliklerini de az önce söyledik. Kendi varlığının bilincinde değildir. Ve her bir parçası birbirinden habersiz ve birbirinden farklıdır. Ama biz kendimizi kendimiz olarak hissediyoruz. Bize kendimizi kendimiz olarak hissettiren bütün farklı parçacıklarına rağmen kendimizi tek beden, tek nefis gibi hissettiren şey ruhi boyutumuzdur. Eğer ruhi boyutumuz olmasaydı biz kendimizin farkına varmayacaktık. Biz bir beden olduğumuz bilincine ulaşamayacaktık. Bedenimizi oluşturan parçacıkların hiçbiri birbirinden haberdar olmayacaklardı. O parçacıklardan oluşmuş olan uzuvlarımız da birbirlerinden haberdar olmayacaklardı. Sağ elimiz sol elimizin, sol elimiz sağ elimizin farkında olmayacaktı. Kulağımız elimizin, elimiz kulağımızın farkında olmayacaktı. Ağzımız elimizin, elimiz ağzımızın farkında olmayacaktı. Oysa kaşık tutuyor elimiz ve yemeği götürülmesi gereken yere, ağzımıza götürüyor. Bırakın iki elin birbirine farkına varmamasını, bir elin parmakları bile farkına varmaz. İkincisi, madde sonludur. Dolayısıyla bedensel varlığımızı oluşturan elementlerin bir araya gelişi, ruhun onu kullanmaya devam ettiği sürece birlik hüviyetini muhafaza edecektir. Bedenimiz bizimle bir ömür beraberliğini sürdürecektir. Ölümle beraber ruh ile beden birbirinden ayrılacaktır. Ruh ile beden birbirinden ayrıldığı andan itibaren bedensel kısmımızı oluşturan madde parçacıklarının hepsi kendi hüviyetlerine doğru tekrar yol alırlar. Birbirlerinden habersiz, birbirlerinden farklı geldikleri yere giderler. Topraktan gelmişlerdir ve yine toprak olurlar. Bedeni bir arada tutan, bana ben dedirttiren, kendime kendim bilgisini verdiren o ruh, bedenden ayrıldığı, bedeni kullanma sürecinin dine hükmettiği yerde beden dağılmaya yüz tutar. Dolayısıyla yine hepimiz biliyoruz ki bedenimiz önemlidir. Bizim bir parçamızdır. Olmazsa olmaz bir parçamızdır. Bedenimizin sağlık ve hastalık, saadet ve mutluluk halleri vardır. Zaman oluyor ki hasta oluyoruz. Sağlıklı halimiz elimizde olmuyor. Rutin hayatımızı etkiliyor. Rutin programlarımızı etkiliyor. Bedenimizin sağlığı ve hastalığı bir gerçekliktir. Ve hiçbirimiz hastalıklı bir bedene sahip olmak istemeyiz. Her hastalık bedenin varlık hedefi açısından bir eksikliktir, bir nakısadır. Bedenin varlığına uygun düşen her hale sağlık diyoruz, bedenin varlık hedefine uygun düşmeyen her hale hastalık diyoruz. Bu hastalıkların teşhisiyle ilgili genellikle patoloji ilmi ilgileniyor. Bütünsel anlamda hastalıkların meydana gelmemesi, hastalıklardan korunmak veya mevcut hastalık halinden kurtulmak için ise umumen tıp denilen ilim ilgileniyor. Dedik ya, beden maddi yapıdan oluşmaktadır. Ne kadar hasta olursa olsun, ne kadar acı verici bir hastalık tahakkuk etmiş olursa olsun, bizim ömrümüz kadardır. Bizim ömrümüz kadar olan bedensel hastalığımızı önemsemekteyiz. En ufak bir ağrıda telefona sarılıp doktorlardan randevu almaktayız. Zamanımızı tahsis edip doktorlara gitmekteyiz. Allah hepimizi muhafaza etsin ağır hastalıklardan. Gidip o hastalıktan kurtulmanın çarelerini arıyoruz. Dediğim gibi ne kadar hasta olursa olsun nihayet bir ölüm süresi kadardır. Madde sürelidir, hastalığı da sürelidir, mutluluğu da sürelidir. Sağlıklılığı da sürelidir, sağlıksızlığı da sürelidir. Öbür yandan bizi biz yapan dediğimiz o bilinçsiz madde parçacıklarını bir araya getirip bir beden gibi hissettiren ruhi boyutumuza gelince, ruhi boyutumuz soyuttur, madde değildir. Ruhun soyut olduğu, madde olmadığı çok ciddi felsefi bir konudur. Üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış, çok ciddi eserler yazılmış, tartışmalar yapılmış ve halen de yapılıyor. Üzerinde söylenebilecek çok söz vardır. Fakat bizim asıl konumuz olmadığı için sadece dersimize yeter olacak kadarına örnek vermek isteriz. Madde sınırlıdır demiştik. Ruh ise sınırsızdır. Madde somuttur, ruh soyuttur. Maddenin bir süresi vardır, ruhun bir süresi yoktur. Madde şekil kabul eder, ruh şekil kabul etmez. Madde ile ruh arasındaki farklara işaret edip ruhun soyutluğuna geçmek istiyorum. Bir maddeye kare şekli verirsiniz, o artık karedir. Aynı anda ondan dikdörtgen olmasını isterseniz maddenin gücü buna yetmez. Madde ya karedir ya dikdörtgendir, ya üçgendir ya ovaldir. Bir yuvarlak veya bir dikdörtgen şeklini yuvarlığa döndürmek isterseniz dikdörtgenlik özelliğinden çıkması lazım. Dikdörtgenlik özelliğini terk etmeden kare olması mümkün değildir. Oysa ruhumuzun bu tür sınırlandırmaları yoktur. Ruhumuzun karelik, üçgenlik, yuvarlaklık, elipslik hali yoktur. Ve ruh yuvarlağı, kareyi, dikdörtgeni aynı anda idrak eder. İstediği an birbirlerinin zıttıyla yerlerini değiştirir. Ruhun maddenin içine girdiği sınırlarla asla bir sınırı yoktur. Öbür yanda maddenin idraki yoktur. Madde kendisini idrak edemez. Kendinin varlığının farkında değildir. Kare kareliğini bilmez, dikdörtgen dikdörtgenliğini bilmez. Bardak bardaklığını bilmez, tabak tabaklığını bilmez. Bardağa bardak ismini veren, tabağa tabak ismini veren, kareye kare ismini veren ruhumuzdur. Ruhumuz bedeni kullanarak eşyayı tanır ve o eşyayı isimlendirir. Ve onun asla sınırı yoktur. Asla bir mahdudiyeti yoktur. Madde bir bardaktır. İkinci bardaktan maddenin haberi yoktur. Oysa ruh bir bardak, iki bardak, hatta bardaklar gibi bir kavrama sahiptir. Bir insan, iki insan, hatta maddenin asla ulaşamayacağı insanlık denilen bir kavrama ulaşma gücüne sahiptir. Maddenin bu gücü yoktur. Bütün bu örnekleri dediğim gibi çoğaltabiliriz fakat konumuzun aslı olmadığı için üzerine durmuyorum. Bir iki örnektir bu. Ruh soyuttur ve sonsuzdur. Şimdi ruh soyut ve sonsuz olunca, beden sonlu olunca, bedenin hastalığının sonluluğunun aksine ruhun da hastalık ve sağlıklık hali vardır ki biz bunu kendimizden hissetmekteyiz. Herhangi bir ağrımız olmadığı halde öfkeli halimiz, mutsuz halimiz, nefret halimiz, dinginlik halimiz, sükunet halimiz, telaş halimiz, Bakın bu saydığım şeylerin hiçbiri maddi özellikler içermezler. Sevgi halimiz, nefret halimiz, sevgi hali ruhun sağlıklı halidir. Nefret hali yerinde değilse ruhun hastalık halidir. Öfke yerinde değilse ruhta hastalık var. Sükunet yerindeyse ruhta sağlık var. Biz buradan anlıyoruz ki ruhumuzun da sağlık ve hastalık hali var. Aynen bedenimizin maddi yapısı gibi ruhumuzun da sağlık ve afiyet hali vardır. Bedenimizin sağlık ve afiyetiyle tıp ilmi ilgileniyorken ruhumuzun sağlık ve hastalık haliyle ilgilenen, hastalıklardan korunmasının yollarını gösteren veya bir hastalık vücuda geldiğinde onun tedavisi için reçete önerebilen ilim dalı ise ahlaktır. Bu zaviyeden baktığımız zaman ahlak ilmi çok önemli bir yere haizdir. Zira bedenimiz hastalandığı zaman mal varlığımızı feda etmek pahasına hastalıktan kurtulmak istiyoruz. Bir böbrek nakli için insanlar servetlerinden oluyor. Değer mi değer? Zira nerede anlıyoruz ki sağlığımız önemlidir. Mal varlığımızdan daha önemlidir sağlığımız. Maddi hastalıklarımız için, bedensel hastalıklarımız için varlığımızı feda ederiz de ruhi hastalıklarımız için aynı telaşı göstermeyiz. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır, hayır. Siz acele olanı, önünüzde hazır olanı seversiniz de ebedi olanı terk edersiniz. Buyuruyor ayet-i kerimede Allah-u Teala. Ne demiştik? Beden ne kadar acı çekerse çeksin nihayet bir ömürlüktür. Ama az önceki ifadelerden de gördük ki ruh maddi değildir. Ve maddenin de özelliklerine sahip değildir. Maddenin en belirgin özelliği onun sonluluğuydu. Buna mukabil olarak ruhun en belirgin özelliği ne olur? Sonsuzluktur. Dolayısıyla hasta bir ruhun elemi, hasta bir ruhun hissettiği acı ebedi bir elem, ebedi bir acı olur. Ta ki henüz ölümle beden aletini terk etmeden mevcut ruhi hastalıklarını tedavi etmemiş olsun. Eğer bu dünyadan göçmeden tedavi edilmemiş bir hastalığımızla ebedi aleme, önce berzah alemine, daha sonra ebedi aleme intikal edecek olursak, berzah aleminde temizlenmeye tabi tutulur. Berzah aleminde tabi tutulduğu temizlik ameliyesi yetersiz gelirse, ebedi alemde temizlenmeye tabi tutulur. Allah hepimizi muhafaza etsin.
Amin.
Bedensel hastalığımızın nasıl acıları varsa aslen ruhi hastalıklarımızın da acı ve elemleri vardır. Bu acı ve elemler bedensel hastalıkta öldükten sonra bütün acılar diner. Beden artık hiçbir acıyı hissetmez. Ama aksine ruhi hastalıklarda ölümden sonra bırakın acının geçmesini. Artık hüviyetine kavuşmuştur, maddenin sınırlarından kurtulmuştur. Mutluluğu da, acıyı da ebedi alemin keyfiyetine uygun olarak daha şiddetli hisseder. Alimlerimiz genellikle rüya alemini berzah alemine benzetirler. Rüya alemindeki mutluluk, rüya alemindeki acıların gerçek alemdeki acılardan ve mutluluklardan daha şiddetli olduğunu hepimiz tecrübe etmişizdir. Bedenle ruh ayrıldığı zaman eğer ruh hastaysa o hastalığa tekabül eden acı daha şiddetli bir şekilde açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla bedensel yapımıza özen gösterdiğimiz gibi, bedensel hastalıklardan kendimizi koruduğumuz gibi veya bir hastalığa duçar olduğumuz zaman kurtulmak için gösterdiğimiz telaş gibi ondan daha fazla ruhi boyutumuza özen göstermek, ruhi boyutumuzu sağlıklı tutmak, varsa mevcut hastalığını tedavi etmek zorundayız. Bedensel hastalığı tanımlarken ne demiştik? Bedenin varlık hedeflerine uygunluluk haline sağlık diyoruz, uygunsuzluk haline ise hastalık diyoruz. Aynı şekilde ruhi hastalıkların tanımı da öyledir. Ruhun varlık hedefine uygun olan şeyler, onun sağlıklılığı, ruhun varlık hedefine uygun olmayan şeyler ise onun hastalık sebepleri olacaktır. Ruh neden memnun olur? Ruh hangi şeylerle sağlık bulur, hangi şeylerle hastalanır? Bu konuda da ruhu irdeleyebilmemiz için iki aşamada incelemek zorundayız. Ruhun iki aşaması vardır. Birinci aşaması bilgi edinme aşamasıdır. Ruh cehaletten hoşlanmaz. Ruh cahil kalmaktan, bilmemezlikten hoşlanmaz. Hepimiz gözlemlemişizdir. Annemizden doğduğumuz andan itibaren belli bir süreç sonra mutlaka öğrenmeye çalışıyoruz. Çevremizi algılamaya çalışıyoruz. Eşyalardan başlıyoruz, renklerden başlıyoruz, soruyoruz. Bu ne diyoruz ve öğreniyoruz. Bu talep bedenden gelmez. Az önce bedeni tanımladık. Birbirinden farklı, birbirinden habersiz, kendi varlıklarından habersiz olan madde parçacıklarının bilgi talep etmesini beklememiz mümkün değildir. O bilgiyi talep eden, beni ben olarak hissettiren ve cahilliği aşağılık bir sıfat bilip o sıfattan kaçmak isteyen, bilgi deryasına beni koşturan şey ruhtur. Ruhun birinci boyutu bilmek istemektir. Ruhun kemali bilgili olmaktır. Ruhun kemaline uygun olan her şey ruhun sağlığıdır. Ruhun kemalini aşağıya çeken her şey ruhun hastalıklarındandır. Ruhun ikinci boyutu ise elde ettiği bilgilerle bizim davranışlarımızı belirler. Elde ettiği bilgilerle bizim davranışlarımızı belirler. Bizim davranışlarımızdaki gerek yerilen davranışlarımız olsun, kınanan davranışlarımız olsun, gerek övülen ve alkışlanan davranışlarımız olsun, ruhun algılayıp kabul ettiği ve karaktere dönüştürdüğü bilgilerin dışa yansımalarıdır. Ne kadar doğru bilgi almışsa o kadar doğru harekete yol açar, sebep olur. Ne kadar yanlış bilgi almış olursa o kadar yanlış hareketimize vesile olur. Öbür yandan yanlış bilgiden ruh mutsuzdur. Yani hem hastalanmıştır, hastadır, mutsuzdur. Hem de o hastalığı sadece ruhi alemde kalmaz, melekut aleminde kalmaz. Maddi şu andaki kullanmakta olduğu beden açısından da o bedeni yanlış kullanmaya başlar. Dolayısıyla ruhi yapımız bizim kendimizle ilişkimizi, ailemizle ilişkimizi ve toplumsal ilişkilerimizle belirleyip üzerinde etki sahibidir. Üzerinde hakimiyet sahibidir. Bu zaviyeden baktığımız zaman kendimizle barışık, ailemizle barışık, toplumla barışık amellerimiz ruhun sağlıklılık haline, aksi davranışlarımız ise ruhumuzun hastalık haline işaret etmektedir. Elbette bunların hiçbiri %100'lük nispeti değildir. Kemal nispetinde davranışlarımızda kemal tezahür eder. Nakısa nispetinde davranışlarımıza nakıslık tezahür eder. Mutlak kemal, ruhtaki mutlak kemal ve o mutlak kemale bağlı bedenin mutlak amelleri, bedenin mutlak kemal üzere amel etmesi, mutlak masum olan seçilmiş elçilerin dışında hiç kimse için müyesser değildir. %100'lük kemal ancak Allah'ın yeryüzündeki halifelerinde tahakkuk etmiş olgulardır. Allah'ın selat ve selamı hepsinin üzerinde olsun. Evveli Adem aleyhisselam, ahiri Hatemin Nebiyyin olan bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve bunların vasileri durumunda olan velayet sahibi, Allah tarafından velayetle yetkilendirilmiş olan insanlarda ancak mutlak kemal tahakkuk etmiş olacaktır. Ruhları mutlak kemal sahibidir ve dolayısıyla onlardan südur eden davranışlar da mutlak kemal üzredir. Asla onlardan yanlış, günah, çirkinlik zuhur etmez. Bu yüzden olsa gerek ki Allah ezeli ilmiyle onlarda bu istidadı görmüş ve ilahi emanetini de onlara tevdi etmiştir. Allah'ın salatü ve selamı hepsinin üzerine olsun. Ruhun güzelliklerine biz faziletler diyoruz. Ruhun hastalığına sebebiyet veren şeylere ise ceziletler, rezaletler diyoruz. Ruh mütemadiyen faziletli olmak ister, rezilliklerden uzak durmak ister. Öyleyse ruha rezillik veya fazilet sıfatları nasıl kazandırılıyor? Burayı irdelememiz gerekiyor. Burayı irdelerken de yine kendi yaşadığımız hayat bizim öğretmenimizdir. Biz çok iyi biliyoruz ki annemizden doğduğumuz zaman bizim ne öfkelilik, ne sevgililik, muhabbetlik, ne sinirlilik, ne sükunet, ne adalet, ne zulüm, ne iyilik, ne kötülük, ne çirkinlik, ne güzellik diye hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Hiçbir şeye sahip değildik. Biz bilahare anne ve babamızın tutumlarıyla, onlardan gözlemlediğimiz şeylerle, daha sonra çevremiz, kültürel, soluduğumuz kültürel atmosferin etkisiyle, siyasal atmosferin etkisiyle, ekonomik atmosferin etkisiyle, hukuki atmosferin etkisiyle biz bir takım şeyleri tercih ediyoruz. Bir takım şeyleri beğeniyoruz, bir takım şeyleri beğenmiyoruz. Ve onlardan bir takım davranışlar ediniyoruz. Bizim süreklilik arz eden davranışlarımız ruhumuzda bir kabiliyete dönüşüyor. Ruhumuzda bir iz bırakıyor ve kabiliyete dönüşüyor. Davranışlarımızın sonucunda ruhumuzda meleke haline dönüşmüş şeylere ahlak deniyor. Ahlak ilminin ahlakı tanımlaması ta oradan geliyor. Kul, ahlak. Yani bir birey hesap yapmadan, kitap yapmadan bir yerde cömert davranıyorsa o insana cömert insan denir. Çevresel bir takım maslahatları gözeterek bir yerde bir bağışta bulunuyorsa o insana cömert denmiyor. Çünkü ruhtan melekeye dönüşmemiş olumlu sıfatların hepsine, tersine olumsuz sıfatların hepsine alimler hal demişler. O bir haldir. Gelir geçer. Bugün burada birinin gözüne girmek için bağışta bulunmuştur. Bu adam cömert değildir. Bir gün bir yerde iyilikte bulunmuştur. Bir maslahat gözetmiştir. O adam iyilik sever biri değildir. İyilik severlik onun ahlakı değildir. Cömertlik, bağış etmek, iyilik yapmak harici hiçbir hesaba dayanmıyorsa, ki ilerleyen derslerimizde oraya geleceğiz, fi sebilillah'a dayanıyorsa, la nuridu minkum cezaen ve la şükura, biz sizin bize teşekkür etmeniz için size bunu vermedik. اِنَّمَا نَخَافُوا مِنْ رَبِّنَا عَبُوسًا قَنْطَر۪يرًا Biz sadece Rabbimizin rızasını gözeterek bunu verdik. Ki bu manada ileriki derslerde irdeleyeceğiz. İnsanın ahlakını tedavi etmesi, ruhunu tedavi etmesi üç temel gayeye dayanır. Bu üç temel gayenin ilk ikisi bundan önceki dinlerde de söz konusu edilmişken üçüncüsü sadece İslam'ın söz konusu ettiği bir alandır. Bu açıdan İslam dini ilahi dinler olmasına rağmen kendisinden önceki tahrif edilmemiş halleri itibariyle bile olsa kendisinden önceki gelen hiçbir kitaba ve hiçbir dine haiz olmayan yeni bir alan geliştirmiştir. Fî sebilillah alanı. La nuridu minkum cezaen ve la şükura inna nekâfu min rabbina yevmen abûsen kandarîra. Hülasayı kelam, ruhun müsbet veya menfi şekil almasında etkin olan olgu bizim yapıp ettiklerimizdir. Burada kısmen dilim cerh ve tefviz meselesine de kayıyor. Alanımız olmadığı için girmiyorum. Fakat ciddi bir alakası da vardır. İnsan muhtar bir varlıktır. İnsan kendisi de idrak edebiliyor ki ben bir şeye evet de diyebilirim, hayır da diyebilirim. Ben istersem kalkabilirim, istersem kalkmayabilirim. Sağlık sabitken, kalkmaya mani bir sağlık engeli yokken, oturmaya mani bir sağlık engeli yokken iradeden bahsediyoruz. Ben irademle istersem kalkarım, istersem otururum. İstersem giderim, istersem gitmem. İnsan özgür bir varlıktır. İnsan özgür bir varlık olunca doğru veya yanlış tercihlerde bulunuyor. Bulunduğu doğru veya yanlış tercihler süreklilik arz edince ruhta izler bırakıyor. Ruhun hastalık ve sağlıklılığını Kur'an-ı Kerim de bize haber vermektedir. Yani maddi boyutumuzun hastalığını ve sağlığını hepimiz biliyoruz. Ruh için mümkündür ki ruhun hastalığı veya sağlığı yoktur denilebilir. Kur'an-ı Kerim Zümer suresi, Bakara suresi ayet 10'da "Fî gulûbihim meradun" diye buyurur. Onların kalplerinde hastalık vardır. Kur'an-ı Kerim'de kalp ruhun mukabili olarak kullanılır bazen. Bu ayetten biz ruhun hastalık hallerinin olduğunu idrak ediyoruz. Bir başka ayet Zümer suresi 89. ayette de bu sefer ahiretten bir sahneyi aktarırken der ki selim bir kalple gelmiş olanlar müstesna. Bir taraftan fi gulubihim merav, öbür taraftan kalbin selim, selim bir kalple gelenler müstesna. Kalbin sağlıklılık hali vardır ve o sağlıklılık haliyle ta ebedi aleme intikal söz konusudur. Fi gulubihim merad burada tahakkuk eder. Eğer tedavi edilmeden intikal etmişse ebedi alemde de fi gulubin merad, kalplerinde hastalık vardır. Dolayısıyla bedensel hastalıklarımız üzerindeki özenimiz kadar eğer ruhi hastalıklarımız üzerinde özen göstermezsek, ki buradan yine bir başka noktaya geçelim. Ruhi hastalıklarımızın birçoğu bedensel hastalıklarımızın sebebi olduğu da yine bugünkü bilim tarafından ne yapılmıştır? Kabul edilmiş bir gerçekliktir. Bu açıdan baktığımız zaman ruhi sağlığımız bedensel sağlığımızdan daha evladır. İkisinin birbirine mukayesesini yapacak olursak sonlu olan bir şeyin sonsuz olan bir şeye nispeti gibidir bedensel sağlığımız. Ruhu sağlığımız ise sonsuz olan bir şeyin sonlu olan bir şeye mukayesesi gibidir. Eğer bu zaviyeden bakarsak kella bel tuhibbunel acilehi anlamış oluruz. Acil olanı, peşin olanı, önünüzde hazır olan menfaati seviyoruz. Ayet-i kerime seviyorsunuz diyor. Ben seviyoruz diyorum. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Ebedi olanı terk ediyoruz. Dünya meşgalesi, evladu iyal, aile, arkadaş, ticaret derken unutuyor ve gidiyoruz. Bir yerlere geliyoruz. Bedensel hastalığımızın acısını biz çekiyoruz. Hatta sevdiğimiz birisinin inlediği zaman üzülüyoruz çünkü o acıyı biz paylaşamıyoruz. Ama ruhi rahatsızlıklarımızın acısını hem biz çekiyoruz hem az önceki tanımlamamızı hatırlarsanız ruhtaki bütün olumsuzluklar davranışlarımıza sirayet etmektedir. Toplumsal bir varlık olduğumuz gerçekliğini de göz önünde bulundurursak ruhi hastalıklarımızın acısı kendi dışımızdaki insanlara da ne yapmaktadır? Sirayet etmektedir. Ailemize, sülalemize, ilçemize, şehrimize, ülkemize ve dünyaya sirayet etmektedir. Hasta ruhlu bir buş bütün bir dünyayı kasıp kavurmuştur. Hasta ruhlu bir ruh bütün bir dünyayı harap etmeye muktedirdir. Aksine salim, salih bir ruh bütün bir dünyayı ıslah etme gücüne sahiptir. Allah onun zuhurunu tacil eylesin. Bu akşamlık bu kadar. Arkadaşlar Allah izin verirse ileriki derslerde inşallah derinlemesine yavaş yavaş tahlillerimize devam edeceğiz. Allah hepimizi sağlıklı ruha ulaşan kullarından eylesin. Amin.